Ayrım 11.
Yardımsever, anlayışlı, aydınlık karakterler. Hepimizin ailesinde, akrabaları arasında mutlaka bir asker vardır. Ordu tıpkı okul ve cami gibi Türkiye'nin bir parçası olmuştur artık, derdi annesi. Oysa her meslekte kötü, pis insanlar olduğunu bilen beynim bilinçaltıma yeniliyor ve bu bitmez tükenmez kabusta bir tane kötü asker tipi yaratamıyor, diye düşündü. General Pinochet'ten takıntısal olarak şiddetle nefret eden şair Doğan Gökay'ı düşündü Tuna. Acaba bir Şilili aydının böyle bir sorunu olmuş mudur? Ya da sıkı yönetim sırasında işkence görseydim böyle düşünebilecek miydim? O bilinçaltını kontrol etme çabalarını sürdürürken siren sesleri dalga dalga yayılmaya başlamıştı. Kapı dövülür gibi vurulduktan sonra gir emri beklenmeden kan ter içinde bir emir eri belirdi. Selam durdu. Yangın komutanım, cephaneliğe yakın bir sabotaj komutanım, diye haykırdı. General soğukkanlılığını hiç yitirmeden şapkasını aldı. Anlaşıldı asker. Derhal görevinin başına dön, diye emretti. Baş üstüne komutanım. Sonra Tuna'ya döndü. Şimdi birliğine dön ve aklını korumaya yetecek kadar serikkanlı ol Asteğmen, dedi. Tuna beceriksiz bir selam çaktı. Baş üstüne komutanım mı yoksa emredersiniz komutanım mı demesi gerektiğine karar veremeden beklerken siren sesleri iç burkan yoğunlukta tüm garnizonu kaplamıştı. Tam dışarı çıkarken generalin sesini duyduğunu sandı. Üsteğmen bir oğlu çok severim, oğlum kadar severim. Özellikle büyük oğlum Güneydoğu'da şehit olduğundan beri. Olduğu yerde durdu, çakıldı kaldı. Üzüntüyle gözlerini yumdu. Sonra döndü baktı, general yoktu. Kendini koridorda koşuşturan askerlerin arasında bulduğunda buraya nasıl geldiğini anlamaya çalıştı. Bu karabasan senaryosunu çözebilmek için bütün ayrıntıları bilmeliydi. Tıpkı iyi bir dedektif gibi kendisine ihanet eden beyninin suç izlerini toplaması gerekiyordu. Ancak o zaman bu kabus bitecekti. Generalin makam odasına girmeden önce getirilip bekletildiği emir astsubay odasına dönmediğine göre generalin odasının iki çıkışı olmalıydı ki bu düşünce pek de tutarsız gelmedi ona. Fakat şimdi de acil durum nedeniyle sağa sola koşuşturan askerlerin ortasında sürüklendiği bu koridorda nereye gidiyordu? Zayıf olan yön duygusu bu karabasanın etkisiyle iyice yalnız bırakmıştı onu. Çocukken adayla birlikte çözdükleri labirent bulmacaların içine düşmüş gibi duyumsadı kendini. Biraz da Kafka'nın şatosu gibi, diye düşünürken gülümsediğinin farkında değildi. Her şey uzaktan görülebilir netlikte ve gerçekmiş duygusu yaratmaya yetecek verilerde. Ama yaklaştıkça bulanıyor, düşselleşiyor ve sonra artık dışına çıkılamaz bir labirentin içinde labirente dönüşüyor. Bütün yollar kör, bütün çıkışlar yalancı. Bu karabasan içinden çıkmak istedikçe daha çok sarıp sarmalıyor, yalayıp yutuyor insanı. Koridorun iki ayrı çıkışa açılan kapıları önünde durdu. Düşündü, omuzlarını silkti. Zaten karabasanın kendisi böyle bir şey değil mi, diye mırıldandı. Kapılardan rastgele birini açtı ve Asteğmen Tuna Atacan o yöne doğru adımını attı. Şair tutulması. Yazar, insan denen hayvanların en yalnızıdır. Lawrence Durrell. Adımı dayımın çok sevilen bir şiirinden almışlar. Daha önce bir şiirden esinlenilmiş hiçbir çocuk adı duymamıştım. Tanıdığım çocuklara çoğunlukla dede ve büyük annelerinin adları verilir ya da tarihi, dini bir kişinin, en fazla da sevilen bir ünlünün adı konurdu. Mahalledeki Barış'a adı anlamı yüzünden değil de şarkıcı Barış Manço yüzünden verilmişti. Ama roman kahramanlarının veya şiir başlıklarının çocuk adlarına kaynak olması son derece soyut ve yeniydi. Adeta büyülenmiştim. Fakat bunun altında kalamazdım. Hemen kendi adımla ilgili bir mit yaratmalıydım. Benim adımı da dedem koymuş, dedim gururla. Dedemin eskiden yaşadığı uzak bir yerde çok güzel bir nehir varmış. O kadar güzelmiş ki görenler bayılırmış. Nehrin içinde deniz kızları yüzer, dibinde de deniz kızlarının babası olan kral yaşarmış. İşte dedem de demiş ki gözleri bu nehir gibi mavi bir torunum olursa adı Tuna olsun demiş. Ya... Mabel'cim, bir kere deniz kızları denizde olur ama aslında onlar denizde de yokturlar. Çünkü bütün bunları çocukları kandırmak isteyen ve kendilerini çok akıllı sanan büyükler uyduruyorlar. Sonracığıma nehirler mavi olmaz, yeşildir. Aslında doğan ilk çocuk erkek olursa annemin, kız olursa babamın çocukluk coğrafyasını sulayan nehirlerin adlarını kararlaştırmışlar. Aras ve Tuna. Ama iki çocukları da erkek olunca harıl harıl bana isim aramaya koyulmuşlar ki dedem o sırada karşı çıkmış. Bire Tuna'nın eri dişisi mi olur da böyle telaş edersiniz? Tuna bu kız anlar, bereketin, güzelliğin avradı erkeği olmaz. Koyacaksınız adını Tuna, küçük torunumun. Vasiyetimdir bilesiniz. Babaannem Mürşide Hanım da araya girince annemin aklı yatmış. Dur hemen üzülme Mabel'cim. Bak istersen Tuna nehrinde yaşayan yeşil nehir kızlarının mavi gözlü, çok şeker, minik bir erkek kardeşleri varmış diye bir masal kuralım. Hı? Ne dersin? Dudağım sarkmış, ağlamaklı olmuştum. Onun adı bir şiirden esinlenilmişti. Benimkisi rengi mavi bile olmayan bir nehirden. Bu minik nehir prensi bir gün rüyasında Kuzguncuk'ta oturan Kumral adayı görmüş. Ve nehirden çıkıp kuyruğunu kaybetmiş. Artık insan olmuş. O gün bugündür Kuzguncuk'taki köşkte çok mutlu oyunlar oynarlarmış. Ah ada, ah yaramaz kız. Gerçeklerle çabucak kırılan yüreğimi, düşlerinle sevince boğmayı nasıl da bildin ve hep başardın sen. Yani senle ben bir prensle bir prenses miyiz diye sevinçle sordum. Tabii ya, dedi bunu daha yeni anlamama şaşırarak. Bir de Aras var ama. Aras da bir kral mı diye sordum. Hem yanıtın evet olduğunu bilerek hem de duymaktan ürkerek. Siz ikiniz de birer nehirsiniz, dedi ada bambaşka bir sesle. Sanki o masal dünyasına hiç girmemişiz gibiydi. Bense hem dayımın şiirindeki hem de denizin ortasındaki tek başına duran adayım. Sesinde o gizemli pırıltılar, anlamını bilmediğim bir gurur ve malum adaca tonlar. Aslını sonradan öğreneceğim Kumral Ada adlı şiir, yazıldığı yıllarda dillerde dolaşan ve Doğan Gökay'ın adıyla özdeşleşen çok ünlenmiş bir şiirmiş. Bilmez kimse, söylemem, pek mahremdir aslında, diye başlayan genç bir adamın içsel zayıflıklarının büyük bir cesaret ve ustalıkla dile getirildiği bu muhteşem şiir, sık sık nerede ve kim olduğu asla anlaşılmayan ada adındaki kadına çağrılar yaparak, yıllarca kadınları hayran bırakıp erkekleri yüreklendirmiştir. Bizden önceki kuşağın romantik ve sosyalist aydınları tarafından çok sevilen Kumral Ada şiirini bizim kuşak da eskitmedi. Tuna nehrine gelince onun ne yeşil ne de mavi olmayıp kirli kahverengi, gri renkli bir nehir olduğunu nedense üzülerek öğrenecektim. Halbuki tıpkı dedem gibi oğul Strauss da ona mavi rengi yakıştırmıştı. Babamla annem aynı filmde oynarken tanışmışlar. Babam Kumral Ada şiirini okuyormuş, annem ona isterseniz bu kitabı sizin için abime imzalatayım demiş. Peki imzalatmış mı? Evet, ondan sonra bu şiiri birlikte okurlarken babam anneme aşık olmuş ve bu şiir de onların şiiri olmuş. Bir daha da hiç ayrılmamışlar. Ne hoş diye düşünürdüm. Bazı çocukların anne ve babalarının şiirleri ve aşk öyküleri var. Ama benimkiler arasında tanık olduğum en romantik şey İlahi Hanım ya da Seni Yaramaz Naim Seni gibi başı ve sonu bizden saklanan bir şeylerin devamında gelen bakışmalardı. Oysa her ilişkinin bir hikayesi vardı ama kuşaktan kuşağa akıp keyifle bereketleneceğini çoğunlukla çocuklardan saklanır, ayıp ve günahmış gibi gizlenirdi. Aşık olmak ne demek ada? Biliyorsun işte der kıkır kıkır gülerken gözlerini şaşılaştırıp dudaklarını neredeyse burnuna dek uzatarak öpücük sesleri çıkartırdı. Ama bu sesler ve o komik suratla birleşince iştahla biberon emen bir bebek ya da su içen bir ata benzerdi ki pastörize edilmiş şişe sütüne hala direnerek açık süt satan sütçünün yaşlı beygirini aklıma düşürürdü. Artık ikimiz de katıla katıla güler, gözlerimizden yaşlar akarken yerlerde yuvarlanarak hala aşk sesleri olduğunu düşündüğümüz su içen at seslerini tekrarlayarak gülmekten baygınlık geçirirdik. O sırada hemen başımızda beliren Cihan teyze önce kuşkuyla bize bakar, sonra gülerek başını iki yana sallar ve içini çekerdi. Ah çocuklar ah, vara yuva gülün bakalım, en iyi günleriniz bunlar, gülün bakalım, gülün. Hayatta ne zaman mutlu olsam bunun en iyi günlerim olduğunu hatırlatacak bir mutsuzluk habercisi daima karşıma çıkmıştır. Ya bizim kültürümüz bunlardan çok fazla yetiştiriyor ve ihraç edilmez olduklarından başımıza kalıyorlar ya da dünkü mutsuzluklarını şimdiki zamanlarda yenmeye uğraşamayanlar başkalarının mutluluklarını da sınırlayarak teselli buluyorlar. Böyle bir gülme krizinin ardından Ada bir gün bana anne ve babasının siyah beyaz fotoğraflarıyla dolu şahane bir albüm gösterdi. Fotoğrafların çoğunda Süreyya Mercan elinde sigara ve içki kadehi, gözlerinde çapkın bir bakışla karısına bakıyordu. Pervin Gökay dekolte tuvaletler içinde incecik güzelliğiyle biraz utangaç ama mutluluktan baygın bakışlarla kocasına sokulmuş gülümsüyordu. Kimi fotoğraflarda el ele, kol kola ve göz göze görülüyorlardı ki bu romantik pozlara bakarken Ada arı gibi vızlıyor, ben de ona katılarak vızlar arasında kıkır kıkır gülüyorduk. Neden çocuklar cinselliği keşfederken şahit oldukları her öpüşme sahnesi onları biraz utandırarak böyle güldürür? Büyüklerin bahçesine ilk adımı atmanın heyecanı mı, yoksa müthiş bir güzelliği keşfe çıktıklarının ilk ipuçları mı onları mutlandırmaktadır? Bir fotoğrafta Ada'nın anne ve babası öpüşüyorlardı. Belki bir filmden alınmış bir sahneydi, belki gerçekti, bilmiyorum. Ama ikisi de gözlerini yummuş, mutluluktan uçmuştu. İşte aşk budur, dedi bilmiş bilmiş Ada. Hadi gel, biz de yapalım, dedim heyecanla. El ele tutuştuk, yanaklarımızı birbirine yapıştırdık. Gülümseyip gözlerimizi yumduk. O 7, ben 5 yaşındaydım ve bence aşık olmuştuk. Bir alkış sesiyle gözlerimizi açtığımızda hırsızlık yaparken yakalanmış gibi feci utanmıştım. Harika, tek hoşsunuz çocuklar, diyerek el çırpan, siyah iri dalgalı saçları başında haylaz bir dağınıklıkla oynaşan, uzunca boylu, gözlüklü, yakışıklı genç bir adamdı. Tweed ceket ve süet ayakkabı giymişti. Bu giyim tarzı hala değişmediği için anımsadıklarımdan kuşku duymuyorum. Dayı, Doğan dayıcığım diye sevinçle yerinden fırlayan Ada, bizi gülümseyerek alkışlayan adamın kollarına bir maymun gibi zıplayarak tırmandı, boynuna sarıldı. Beni aşık pozisyonunda yalnız bırakmakta hiçbir sakınca görmeksizin. O ikisi burunlarını birbirine sürterek şakalaşırken benim kıskançlıktan yüreğim burkuluyordu tabii. Gel bakalım genç adam, sen şu meşhur Tuna olmalısın, bir de abin Aras var, doğru mu? Her şeyi biliyordu Ada'nın dayısı, elini uzattı ve benimle büyükmüşüm gibi el sıkıştı. Ne güzel adlar vermiş aileniz sizlere, pek beğendim doğrusu. Ada'nın çok sevdiği Doğan dayısı adımı beğendiği için sevinmiştim. Hadi jonglör numarası yapsana dayı, hadi hadi. O gün hayranlıkla izlediğim 3 elmalık jonglörlüğünün ardından bir misketi kaybedip kulağımın arkasından bulma ve kendi cebine koyduğu kalemi perdenin arkasından çıkartma numaralarından sonra artık şayelerin ne iş yaptıklarını iyice anlamıştım. Hokus pokus. Yıllar sonra bugün de iyi şayelerin birer sözcük illüzyonisti olduklarına dair fikrim değişmedi. Yazar ve şairlerin aslında ne denli yalnız insanlar olduklarını ve bu hokus pokus işini en çok kendilerini eğlendirerek yalnızlıklarının acısını azaltmak için düzenlediklerini anlamamsa daha yıllar alacaktı. Ertesi gün anneme büyüyünce sirklerde çalışan bir şair olmak istediğimi söylediğimde zavallı kadın ağlamaklı olmuştu. Korktukları her şeyi yakarlar. Kim söyleyebilir belki nice zamanlardır ölmediğimizi? Ingeborg Bachmann. Her şey çok çabuk oldu. Yangının cephaneliğe yakın bir yerde çıkması ve sabotaj olasılığı panik yaratmış, ortalık aniden karışmıştı. Etraftaki bütün karmaşa ve paniğe rağmen askerlerin hızlı bir emir komuta zinciri içinde hala düzenle hareket edebiliyor oluşlarını hayranlık uyandırıcı buldu. Tıpkı Vietnam filmlerindeki sahneler gibi diye düşünmeden edemedi. Onun yaşında 1. 2. Dünya ya da Kore Savaşı filmlerini anımsaması da pek beklenemezdi. Kıbrıs Savaşı sırasında 10 yaşlarındaydı ve Kıbrıs'ı çok uzakta bir ada sanıyordu. Savaş romanları ve filmlerini sevmezdi ama onun ilk gençlik yıllarında salgın olan Vietnam filmlerini insan istese de istemese de yakalanmak durumdaydı. O yıllarda dünyanın hemen her yanında Amerikalılara iyi iş yaptıran Vietnam filmleri zorunlu bir moda olmuş ve tabii Türkiye'de bundan kaçamamıştı. Herkese göre ayrı bir senaryo vardı. Gülmek, ağlamak, şiddet görmek ya da savaş karşıtı olmak birkaç tane Vietnam filmi görmek için ayrı ayrı iyi birer nedendi. Para verip bilet almayanlar bile evine sakat dönen Vietnam gazileriyle geride bıraktıkları karıları veya dostları arasında geçen iç burkucu filmlere ya da televizyonda, reklamlarda veya dergilerde mutlaka yakalanıyordu. Ya Jane Fonda, John Voight ya da Robert De Niro ve Meryl Streep O da olmadı, Robin Williams ile hemen dünyanın her yerinde bir parça Vietnam yaşanmıştı. Haydi atla Teğmen. Birisi kolundan yakaladığı gibi hareket etmekte olan cipe doğru çekti Tuna'yı. Buna hiç hazırlıklı olmadığı için gövdesini cipin içine çekmekte gecikince ayak bilekleri aracın çamurluğuna sürtünerek feci berelendi. Cipe yerleşince acıyla dişlerini sıktı Tuna. Eğilip baktığında sağ paçasının yırtıldığını, yırtılan yerden kanayan bileğini gördü. Onu kan tutuyor ya, hemen bakışlarını kaçırdı. Canım bu kadar yandığına göre yoksa bu bir rüya değil mi diye söylendi acıyla dişlerini sıkarak. Kimsenin onu duyacak hali yoktu. Neresinin yaralanıp kanadığı kimsenin umurunda değildi. Cipin içindeki askerler patlamaya hazır bomba gibi ürkütücü görünüyorlardı. Hepsinin makinalı tüfeği vardı ve hiçbiri konuşmuyordu. Artık dünyadan kopmuş, başka bir boyuta taşınmış gibiydiler. Üzerlerinde komando arazi üniformaları vardı ve gözleri tek bir noktaya kilitlenmişti. Doğudaki yangına. Çevresine bakınca uzun bir konvoyun ortasında olduklarını anladı Tuna. Arkalarından içleri asker dolu cipler gelmekteydi. Bazen bir hoparlörden anons yapılıyor ama tıpkı havaalanları ve otobüs terminallerindeki gibi söylenen asla anlaşılmıyordu. Yine de anonsu yapan erkek sesinin tonundan ivedi ve sert tınılar yayılıyordu havaya. Kara dumanların yükseldiği doğuya yaklaştıkça yaz sıcağına rahmet okutacak şiddetli bir sıcak dalgası ile birlikte yanık kokusu da duyulmaya başladı. O zaman itfaiye yardım eden askerlerin oluşturduğu insan zincirini gördü Tuna. Her ne kadar kendini yangını görüntülemeye gelmiş bir gazeteci ya da sinema salonunda film izleyen biri kadar olayın dışında hissetse de olaydan etkilenmediği söylenemezdi. Dumanlara doğru yaklaştıkça artan bir başka şey de seslerdi. Bazen bir patlama, çoğu zaman da yangını söndürmeye çalışan insan sesleri. ''Yangını cephaneliğe ulaşmadan söndüremezsek hepimiz gebeliriz.'' diye bağırıyordu yüzü gözü kapkarı olmuş bir asker panik içinde koşarak. ''Allah belasını versin o kancık soysuzların. Allah iki dünyada da soylarını kurutsun o hainlerin, o rospu çocukları.'' ''Sabotaj olduğu anlaşıldı mı?'' diye sordu Tuna. Sesi havada eridi, döküldü, kayboldu. ''Orospu çocukları ha?'' dedi cipin içindeki tek başına kaldığının farkında olmadan. ''Hiç değişmemiş demek ki. Katil, daima garson, kötü de orospu çocuğudur zaten.'' Cip durmuş, içindeki askerler çoktan inmişti. Hemen ileride alevler yanan binaların iskelete dönüşen silüetleri arasından yükseliyor, kırmızı, bordo ve siyah dev kılıçlar gibi enkazı kesip biçiyor, bazen de fakirin flütüyle dans eden yılan gibi cilveyle salınarak ve buharlar salarak yükseliyorlardı. Sanki öbür alevleri yalamak için şehvetle yaklaşan arzı dolu kırmızı bir ateş damlası aniden kapkara bir canavara dönüşüyor, kırmızının yaşamsal çekiciliğinden kırmızının ölümcül dehşetine doğru dengeleri bozuveriyordu. Alevlerin dansı Tuna'yı öylesine büyülemişti ki hipnotize olmuş gibi ateşe çakılmış, nerede olduğunu unutmuştu. Kaldı ki nerede olduğu konusunda bir kararı olduğu da söylenemezdi. Alevlerin dansı çok güzeldi. İnanılmaz bir uyum ve estetik taşıyordu. Ama mutluluk vermiyordu. Üstelik acıtıyordu. Bir güzellik ne zaman mutluluk vermekten vazgeçer diye düşündü. Bu ateş bir şömine de olsaydı. Hayır, şöminedeki alevler bile artık acıtıyordu onu. Çünkü onun sözlüğündeki ateş ve alev kavramları yakmak anlamıyla yüklenmişti. Zorbalar başa çıkamadıkları, korktukları her şeyi tarih boyunca daima yakmışlardı. Zorbalar insanları, kitapları ve binaları hep yaktılar. Zorbalar korktukları herkesi cadı ya da şeytan diyerek cayır cayır hep yaktılar. Düşünceler ve düşler yanmaz, maddeden yapılıyor oysa diye mırıldandı ter içinde. Ateşin kendisi bu kadar kötü değildi de zorbalar ateşi çok seviyordu. Yakarak yok etmek tarih boyunca öbür işkence ve öldürme yöntemlerinden daima daha cazip gelmişti zorba katillere. Ateş onların en çok korktuğu başka bir şeyi çağrıştırdığından mı acaba? Katillerin hep cinayet yerine geri döndükleri gibi zorbalar ve gericiler de ateşle aydınlanmanın ilişkisinden bilinçaltı bir korku duyarak belki... Ter içinde olduğunun pek farkında değildi de susadığını hissediyor ama yerinden kımıldayamıyordu. İçi yanıyor, bedeni ısınıyor ama alevlerin büyüsünden kopamıyor, belki de kopmak istemiyordu. Herkesin ayaklarının yere çakıldığı bir zaman olur. Tuna'nınki de o zamandı. ''Tuna, hey Tuna!'' Ne? Yoksa birisi adını mı ünlüyordu? Tuna! Eğer duyduğu doğruysa uzun zamandır ilk kez birisi ona adıyla sesleniyordu. Ne hocam, ne öğretmen, ne de az teğmen. Hayır hayır, birisi ona Tuna diyordu işte. Ah ne güzel bir şeydir insanın kendi adıyla çağrılması ve insanın kendi adına kattığı bütün o özel baharatlarının birden ortalığa salınması. Tamam, gördüğüm kabus bitiyor. Birisi beni uyandırmak için adımla sesleniyor bana. Elbette ya, biliyordum. Başından beri bunun bir karavasan olduğunu biliyordum ben. Tuna, ya Tuna baksana. Annemdir uyandıran. Belki de Meriç ya da o. Odur tabii. Geri dönmüştür. Onu ne kadar merak ettiğimi düşünüp beni daha fazla üzmemek için. Kıyamaz o bana. Ama o olsaydı Mabel derdi. Haydi Mabel, kabus bitti. Uyan artık. Falan. Şey, bu bir erkek sesi. Aras. Aras yoksa. Aras, neredesin? Tuna dikkat etsene be birader diyerek birisi kolundan tuttu ve sürüklemeye başladı. Neredeyse yangının içine girmişsin. Sanki yanmayı bekliyorsun. Dönüp bakınca asker üniformalı, kırmızı, kısa saçlı bir adamla karşılaştı. Tıpkı bütün öbür askerlere benzeyen bir asker. Al şunu, cebimde küçük bir limon kolonyası kaçırdım. Kokla, iyi gelir. Asker bir avuç limon kolonyasını Tuna'nın yüzüne sürüverdi. Kolonya ateş gibi sıcaktı ama sertti. Tokat yemiş gibi sarsıldı Tuna. Derin derin soluk aldı. O zaman ter içinde olduğunu ayrımsadı ve kendini refleksel olarak geri çekti. Yabancılaşmış gözlerle çevresini süzdü. Gördüğü şey yine aynıydı. Çok yakında yanan binaları söndürmek için canla başla koşturan itfaiyeci ve asker üniforması içinde onlarca, ellilerce erkek bağırıyor, su taşıyor, emrediyor, yaşamlarını tehlikeye atıyordu. Demek yine uyanamadım diye mırıldandı kederle. İyi misin Tuna? Bütün gücünü kullanarak kendisini hala adıyla çağırmaya devam eden, üstelik ölümden de kurtaran askere dikkatle baktı. Bütün gücü bile son zamanlarda dikkatini toplamaya yetmez olmuştu ya, neyse. Kırmızı saçlı askerin gözlerini buldu. Dikkatle uzun uzun baktı gözlerine. Dünyanın her yerinde bütün askerlerin gözleri farklıdır. Nesim diye sevinçle haykıran kendi sesini duydu hemen sonra. Gülümsedi öbürü. Az daha beni hiç tanımayacaksın sanarak korkmaya başlamıştım dedi. Coşkuyla kucaklaştı iki asker. Şalom be Nesim, seni tanımaz olur muyum hiç? Dedemin büyük aşkı, biricik Rosita'sının yadigarısın bana. Rahmetli babaannem duymasın ama. Dur bakayım, ne olmuş senin bileklerine? Vah vah be, dur biraz da oraya kolonya sürelim. Sen cephe gerisinde gazi olmuşsun birader. Acıyla dişlerini sıktı Tuna ama kan görürüm korkusuyla hiç bakmadı ayak bileklerine. Yangın kontrole alındı, yangın kontrolde. Sevinçli çığlıkları yükselmeye başladı. Cephaneliği patlatamadı orospu çocukları diye sevinerek bağırdı Tuna kendi acısını unutup. Onun insanların anneleri ve karılarına küfür etmediğini iyi bilen Nesim şaşırarak baktı. Yangını anneleri fahişe olanların çıkarttıkları saptanmıştı diye zorlama bir gülüşle şaka yapmayı denedi. Hem yangının kontrole alınması hem de Nesim'e rastlaması onu rahatlatıp gevşetmişti besbelli. Gel biraz şöyle kenara diyerek Tuna'yı çekiştiren Nesim kaygılı gözlerle etrafı süzüyordu. Beni askere aldılar ama bizlere silah vermiyorlar dedi. Yahudisin diye mi? Ama o uygulama kalktı demişlerdi. Boş ver şimdi bunu. Dinle, beni askere aldıkları salı sabahı gazetelerde adayla ilgili bir haber okudum. Görmediysen bile duyar, fena olursun diye söylüyorum. Yok yıllar önce cinayet işlemiş de zart zurt, sakın takma kafana, tamam mı dostum? Ben adayı çocukluğundan beri tanırım.